Ayrım 8, sayfa 89. Bu kadar saçma bir şeymiş gibi söylemek kolay ama ben paranın peşinde koşmuyordum. Beni buraya açık kapılar ve açık kalpler getirdi. Müşteriler beni buldu, ben onları değil. Peony Dağı'nın gurusu olmak için yola çıkmadım. Yine de bu işten çıkarın var. Mallory başını salladı. Görünüşe bakılırsa bu benim hayatım. Azalmakta olan ateşe gözlerini dikti. Bu akşamki telefon görüşmesi için bana verebileceğin tavsiye var mı? Elinden geldiğince uzun konuşmasını sağla. Yer tespiti yapılabilmesi için mi? Artık teknoloji bu şekilde işlemiyor. Çok eski filmler izliyorsun. Uzun konuşmasını sağla. Çünkü ne kadar çok şey söylerse o kadar çok açık verecektir. Ve o kadar çok kim olduğunu hatırlama ihtimalin olacaktır. Eğer hatırlarsam ona kim olduğunu söylemeli miyim? Hayır. Onun bildiğini düşünmediği bir şeyi biliyor olman sana avantaj sağlayabilir. Yalnızca sakin ol ve konuşmayı uzat. Bu akşam evde olacak mısın? Öyle planlıyorum. Her şey bir yana evliliğim yüzünden. Neden? Çünkü telefonumuzun hiç kullanmadığımız bir özelliği daha olduğunu hatırladım. Özelliğin adı pas konferansı. Birisi aradıktan sonra görüşmeyi konferansa çevirmeni sağlayan bir özellik. Yani... Normal telekonferansta tüm katılımcılar ortak bir kaynaktan bağlanmak zorundadır. Ama pas sistemi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Birisi seni aradığında telefonu kapatmadan başka birilerini arayarak konuşmaya dahil edebilirsin. Hatta arayan kişiyi fark ettirmeden bunu yapabilirsin. Bana şu şekilde anlatıldı. Sonradan dahil ettiğin kişiler ayrı bir hattan bağlanıyor ve bağlantı kurulduktan sonra iki sinyal birleşiyor. Sanırım teknik açıklamayı pek beceremedim ama önemli olan Karpidis bu gece aradığında seni de konuşmaya bağlama şansın var. Konuşmayı duyabilirsin. Güzel, kesinlikle evde olacağım. Harika, minnettar kalırım. Kronik bir ağrıdan aniden kurtulmuş gibi rahatladı. Dışarıdan bir yerlerden zil sesi geliyordu. Eski gemilerin zil sesine benzer, güçlü ve gürültülü bir sesti. Mallory bileğindeki ince altın saate baktı. Hafif bir iç çekmenin ardından, ''Öğleden sonraki konuşmam için hazırlanmalıyım.'' dedi. ''Konuşmanın konusu ne?'' Mallory sandalyesinden kalkıp, üzerindeki kaşmir süveterin buruşan yerlerini düzeltti ve yüzüne anlamlı bir gülümseme yayıldı. ''Dürüstlüğün önemi.'' Hava ısınmamış, rüzgar esmeye devam ediyordu. Kahverengi yapraklar yerlerde uçuşuyordu. Mallory Garnier'e teşekkür ettikten sonra ana binaya girmişti. Gitmeden önce akşam telefon hattını açık tutması konusunda onu uyarmış, gitmesi gerektiği için özür dilemiş ve bir son dakika daveti yapmıştı. ''Hazır buradayken neden etrafa bir göz atıp nasıl bir ortam olduğunu anlamaya çalışmıyorsun?'' Garnier, Mallory'nin şık verandasında ayağa kalkıp ceketinin fermuarını çekti. Mallory'nin teklifini değerlendirmeye karar verdi ve bir daire çizerek evi çevreleyen geniş bahçeden otoparka doğru ilerledi. Takip ettiği çimenli yol onu evin arkasında yeşil bir alana götürdü. Buranın arkasında vadiye kadar çınar ağaçlarıyla kaplı bir orman uzanıyordu. Alçak bir duvar çimenler ve orman arasında sınır çizgisi oluşturuyordu. Dışarıda duvarın hemen yanında bir kadınla adam ağaç ekimi ve kuru otları temizleme gibi işlerle uğraşıyorlardı. Garnier geniş yeşil yoldan onlara doğru ilerledikçe kürek tutmakta olan adamların genç ve Latin olduğunu, dizine kadar uzayan yeşil botlar ve kahverengi çiftçi ceketi giymiş kadının ise daha yaşlı bir görevli olduğunu fark etti. Rengarenk lalelerle dolu bir sürü çuval düz bir el arabasının üzerinde açık duruyordu. Kadın çalışanları dikkatlice gözlemliyordu. Carlos diye bağırdı. Roja Blanca Amirelle, Roja Blanca Amirelle. Ardından kimsenin ismini söylemeden ortaya bağırdı. Kırmızı, beyaz, sarı, kırmızı, beyaz, sarı. Sırası çok zor gelmiyor değil mi? Hizmetkarların acemiliğine filozof gibi iç çektikten sonra yaklaşmakta olan Garnier'i görüp kibarca gülümsedi. Bir zamanlar Locus Valley Lockview diye bilinen Lock Island'ın kalkık dudaklı üst sınıf aksanıyla bahçedeki bir çiçek manzarasının dünya üzerindeki en iyi ilaç olduğuna inanıyorum dedi. Fikrime katılmıyor musunuz? Garnier'in cevap vermesine fırsat bırakmadan elini uzatıp adım Caddy dedi. Dave Garnier. Dünyadaki cennete hoş geldiniz. Siz daha önce gördüğümü sanmıyorum. Yalnızca bugün buradayım. Gerçekten mi? Sesinde açıklama beklemiş bir hava vardı. Mark Miller'ın bir arkadaşıyım. Hafifçe kaşlarını çattı. Dave Garnier mi dediniz? Evet doğru. Sizden bahsettiğine eminim. Sadece tam olarak hatırlayamadım. Mark'ı uzun zamandır tanır mısınız? Üniversiteden beri burada tam olarak ne yaptığınızı sorabilir miyim? Ne mi yapıyorum? Şaşkınlıktan kaşlarını kaldırmıştı. Ben burada yaşıyorum. Burası evim. Ben Kedi Mallory. Mark benim eşim. 13. Bölüm. Suçlu hissetmek gereksiz. Öğlen vakti olmasına rağmen artan bulutlar vadiye kış akşamı havası veriyordu. Garni ellerini ısıtmak için arabanın kaloriferlerini açtı. Parmaklarının birleştiği yerler her yıl gittikçe hassaslaşıyordu ve aklına babasındaki kireçlenme sorunu geliyordu. Ellerini sonuna kadar açıp direksiyonun üzerine koydu. Tıpatıp aynı. O sessiz ve ulaşılmaz adama bir keresinde şişmiş eklemlerinin acayip acımadığını sorduğunu hatırlıyordu. Babası ardından gelebilecek soruların önünü kesecek bir tonla "Yaşlılık işte, yapacak bir şey yok," diye yanıtlamıştı. Aklına yeniden Kedi geldi. Mallory ona yeni eşinden neden hiç bahsetmemişti? Garney'in onunla konuşmasını istememiş miydi? Eğer bir eşi olduğunu atlayabiliyorsa başka neleri atlamıştı? Ardından birkaç mantık bağlantısının üzerine kanın neden boyanmış bir gül kadar kırmızı olduğunu merak etti. Üçüncü şiirin hepsini hatırlamaya çalıştı. Yaptıklarımı yapıyorum. Ne para ne de eğlence için. Yalnızca borçların ödenmesi için. Düzeltilmesi gerekenlerin düzeltilmesi için. Boyanmış bir gül kadar kırmızı kan için. Her insan bilir ki ne ekerse onu biçecektir. Gül zaten kırmızının sembolüydü. Boyanmış gül derken neyi kastediyordu? Daha kırmızı olduğunu mu anlatmaya çalışıyordu? Yoksa kana daha çok benzediğini mi? Garney'in evine gitmeye isteği açlığıyla birlikte arttı. Vakit öğleye gelmişti ve sabahtan beri yalnızca Abler'den aldığı kahveyi içmişti. Öğünler arasındaki sürenin uzun olması Madeline'in midesini bulandırırken Garney olduğundan daha eleştiriler yapıyordu. Bu durumu kendisi de anlayamıyordu. Garney ruh halini anlayabilmek için bazı barometreler keşfetmişti ve bunlardan bir tanesi Walnut Crossing'in batı çıkışında yer alıyordu. Deve kamburu, parantez, The Campbell's Hump. Bölgedeki ressamların, heykeltıraşların ve diğer sanat dallarıyla ilgilenen insanların işlerinin sergilendiği bir sanat galerisiydi. Barometre görevini yerine getirme şekli ise çok basitti. Eğer ruh hali iyi ise pencereden ilk baktığında sanatçı komşularının yaratıcı işlerini takdir eder, eğer kötüyse ne kadar boş işlerle uğraştıklarını düşünürdü. O gün gördüklerinin saçma olduğunu düşündüğü günlerden birisiydi. Evine ve eşine doğru ilerlerken içindeki tedirginlik onu iki kere düşünmeden fikirlerini söylememesi konusunda uyardı. İlçenin otopanını ve vadinin alçak yerlerini çoktan terk etmiş olan sabah esintisi, tepeye tırmandıkça depresif bir havası olan ve Garney'in bahçesinde son bulan kirli patikada yer yer kendisini gösteriyordu. Koyu renk bulutlar ağlıyı sıkıca, kasvetli bir hava veriyordu. Traktörün ambardan çıkarılıp çim biçme makinesi, toprak burgusu ve kar temizleme makinesi gibi ekipmanların saklı tutulduğu kulübenin önüne park edilmiş olduğunu görünce bir anda sinirlendi. Kulübenin kapısı yapılması beklenen işleri işaret eder gibi açık bırakılmıştı. Mutfak kapısından eve girdi. Madeline odanın diğer köşesinde şöminenin de oturuyordu. Sehpanın üzerindeki tabağın içinde duran elma çöpü, üzüm sapı ve çekirdekleri, çedai peyniri ve ekmek kalıntıları güzel bir akşam yemeği yendiğini göstererek Garney'in aç olduğunu hatırlatmış, öfkesini biraz olsun yatıştırmıştı. Madeline okuduğu kitaptan başını kaldırıp gülümsedi. Mutfağa gitti ve suyu istediği soğukluğa ulaşana kadar akıttı. Madeline'in buna kızdığını hissedebiliyordu. Soğuk su içmek iyi bir şey değildir diye düşünüyordu. Fakat ardından bu konuyu tartışmadan kaçabilecek kadar umursamaz, hoşgörülü ya da çocuk gibi olduğunu düşünüp utandı. Konuyu değiştirme ihtiyacı hissetti fakat sonra ortada değiştirilmesi gereken bir konu olmadığını fark etti. Sonra konuşuverdi. Traktörü kulübenin önüne çekmişsin. Kar temizleme makinesini traktöre takmaya çalıştım. Bir sorun mu oldu? Büyük bir kar fırtınası çıkmadan önce hazır olursa iyi olur diye düşündüm. Yani takarken bir sorun mu oldu demek istedim. Çok ağır, beklersen bana yardım edebilirsin diye düşündüm. Kafası karışmış bir şekilde düşünerek başını salladı. Yine her zamanki gibi kendin bir işe başlayıp devamını benim yapmamı bekleyerek beni baskı altına sok. İşi benim bitirmek zorunda kalacağımı bile bile. Bu ruh halinin tehlikeli olduğunu düşünüp susmaya karar verdi. Elindeki bardağı buz gibi suyla doldurup yavaş yavaş içti. Madeline kitabına bakarak, "Itah'taki şu kadın aradı," dedi. "Itah'taki kadın mı?" Soruyu duymamış gibi yaptı. Cevaplamadı. Sonra Sonya Reynolds'tan mı bahsediyorsun? Evet, ondan bahsediyorum. Sesi Garnin'inki gibi ilgisizdi. Ne istiyormuş diye sordu. Güzel soru. Güzel soru derken neyi kastediyorsun? Ne istediğini belirtmedi. Onu gece yarısından önce herhangi bir saatte arayabileceğini söyledi. Garnin gece yarısı kelimesinin üzerine yaptığı vurguyu fark etti. Telefon numarası bıraktı mı? Görünüşe bakılırsa numarasının sende olduğunu düşünüyor. Bardağını buz gibi suyla yeniden doldurup ağzı doldukça ara vererek içti. Sonya olayı duygusal açıdan sorundu ama bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Onun galeriyle bağlantısını koruyan sabıka fotoğrafları sanat projesi işini bırakmayı düşünmüyordu. Buna hazır değildi. Madeline ile olan konuşmasının ne kadar kötü olduğu düşüncesinden uzaklaşınca kendisinin ne kadar kötü olduğu düşüncesine yoğunlaşıverdi. Kendisine güveni olmadığı gibi kafası karma karışıktı. Kendisi kadar sıra dışı bir adam böyle umutsuzca allak bullak ve duygusal açıdan kırılgan olabilir miydi? Şüphelilerle yaptığı görüşmelerden kafa karışıklığının ve bu tür düğümlerin kökeninde her zaman suçluluk duygusunun yattığını biliyordu. Ama aslında suçu hissetmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Suçlu hissetmeye gerek yok. İşte sorun buydu. Bu cümlenin bu kadar kesin olması belki de son zamanlarda suçlu hissedecek bir şey yapmamıştı. Somut bir şey. Aklına ilk anda gelecek bir şey. Ama 15 yıl öncesine giderse masumiyet duygusu acı bir şekilde yerle bir olabilirdi. Su bardağını lavaboya bıraktı, ellerini kuruladı, Fransız usulü kapılardan içeri yürüdü ve dışarıdaki renksiz dünyayı seyretmeye koyuldu. Sonbahardan kışa geçmekte olan dünyayı. Parlak kar taneleri avluda kum taneleri misali uçuşuyordu. 15 yıl geriye gittiğinde suçsuz olduğunu iddia edemiyordu. Çünkü bu zaman dilimi kazayı da içeriyordu. Enfeksiyonun ne durumda olduğunu anlamak için açık bir yaraya bastırır gibi aklında bir cümleyle kazayı soruşturmaya çalıştı. 4 yaşındaki oğlumuzun ölümü. Sözleri kendisine bile sessizce fısıldayarak söyleyebilmişti. Kendi sesi kendisine başkasının sesi gibi farklı ve içi boş gelmişti. Sözlerin beraberinde getirdiği düşüncelere ve duygulara katlanamadı. En yakın kavşaktan saparak onlardan kurtulmaya çalıştı. Boğazını temizleyip cam kapıdan odanın diğer ucundaki Madeline'e baktı ve heyecanlı bir sesle ''Traktör işini hava kararmadan halledelim mi?'' dedi. Madeline başını kitaptan kaldırdı. Sesindeki neşeyi rahatsız edici ya da abartılı bulduysa da belli etmedi. Kar temizleme makinesini takma, itme, çekme, yağlama ve ayarlama derken bir saat geçti. Ardından Madeline kabak çorbası ve elma suyunda pişmiş domuz pirzolası hazırlarken Garni odun sobası için odun kesti. Ardından sobayı yaktılar ve mutfağın bitişiğindeki sıcacık oturma odasındaki koltuğa yan yana oturdular. Çalışmanın ardından yenen yemeğin üzerine ikisine de huzur dolu bir ağırlık çöktü. Garni bu huzur kırıntılarının, ilişkilerinin eskisi gibi olacağının, duygusal ayrılma ve çatışmaların geçici olduğunun habercisi olduğuna inanmaya çalıştı. Fakat bu düşünceyi sürdürmek zordu. Bu belli belirsiz umudun yerini yavaş yavaş kafasındaki, daha rahat odaklandığı diğer düşünceler almaya başlamıştı bile. Karbidis'te beklenen arama ve kendisinin de konuşmayı dinlemesini sağlayacak olan telekonferans teknolojisi. Madeline yavaşça ona yaslanarak, ''Ateş yakmak için ne harika bir gece'' dedi. Garni gülümseyerek yeniden turuncu alevlere ve onun kolunun yalın, yumuşak sıcaklığına odaklanmaya çalıştı. Saçları harika kokuyordu. Bu kokunun içerisinde sonsuza dek kaybolabileceğini hissetti. ''Evet'' diye cevap verdi. ''Harika.'' Anın güzelliğinin kendisini sürekli bulmacalar çözmeye yönelten enerjisini alıp götürmesini umarak gözlerini kapattı. Garni için biraz daha olsa huzur hissetmeye başarabilmek ironik bir şekilde bir savaşı gerektiriyordu. Madeline'in öylece akıp gidebilmesine ve böyle bulduğu huzura hayrandı. Garni için anı yaşamak her zaman akıntıya karşı yüzmek gibi olmuştu. Analitik aklı her zaman ihtimaller, olasılıklar dünyasında dolaşmayı tercih ediyordu. Bu genetik mi yoksa öğrenilmiş bir kaçış şekli mi diye düşündü. Büyük ihtimalle her ikisiydi ve karşılıklı olarak bu durumu güçlendiriyordu. Büyük ihtimalle. Aman Tanrım, bir anda analiz yapma eylemi üzerinde analiz yaptığını fark etti. Kendisini o anda o odada olmaya zorladı. Duaların kabul olduğuna pek inanmasa da kendi kendine ''Tanrım burada olmama yardım et'' dedi. Ardından bunu düşünürken sesli söylemiş olmayı umdu. Telefon çaldı. Sanki bir savaşa ara vermenin habercisi olan teneffüs zili gibiydi. Koltuktan kalkıp telefona cevap vermek için çalışma odasına gitti. Dave, ben Mark. Evet. Ked ile konuştum ve bana bugün senin meditasyon bahçesinde karşılaştığını söyledi. Evet. Ah şey, söylemek istediğim, kendimi kötü hissettim, bilirsin. Yani onu seninle önceden tanıştırmadığım için. Bir tepki beklercesine duraksadı. Fakat Garni hiçbir şey söylemedi. Dave, buradayım. Şey, her neyse, seni onunla tanıştırmadığım için özür dilerim. Benim düşüncesizliğimdi. Sorun değil. Emin misin? Eminim. Sesin iyi gelmiyor. Kötü değilim. Yalnızca ondan bahsetmediğin için biraz şaşkınım. Evet, kafamda o kadar şey çok dönüyor ki aklıma gelmedi. Hala orada mısın? Buradayım. Haklısın. Ondan bahsetmemiş olmam garip gelmiş olmalı. Yalnızca aklıma gelmedi. Bir saniyelik duraksamanın ardından çirkin bir kahkaha atarak. Sanırım bir psikolog evli olduğumu söylemeyi unutmuş olmamı ilginç bulurdu. Mark, sana bir şey sorabilir miyim? Bana gerçeği mi söylüyorsun? Ne? Neden böyle bir soru sordun ki? Zamanımı boşa harcıyorsun. Uzun bir sessizlik oldu. Melleri derin bir nefes alıp, bak dedi. Bu uzun hikaye. Kediye bu şeye. Saçmalığa bulaştırmak istemem. Kediyi bu şeye, saçmalığa bulaştırmak istemedim. Saçmalık derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Tehditler, gizemli cümleler. Mektuplardan haberi yok mu? Söylemenin bir anlamı yok. Bu yalnızca onu korkutmaya yarar. Senin geçmişinden haberdar olmalı. Kitaplarında bile anlatmışsın. Bir kısmını, ama bu tehditler farklı. Yalnızca onun endişelenmesini engellemek istiyorum. Bu Garni'ye neredeyse inandırıcı geliyordu. Neredeyse. Geçmişinin Kedi'den, polisten ya da benden özellikle saklamak istediğin bir kısmı var mı? Bu kez Mailer'ın hayır demeden önce kararsız bir şekilde duraksaması bu suçlamaya öyle rahat karşı çıktı ki Garni güldü. Bunun nesi komik? Tanıdığım en kötü yalancı mısın bilmem ama en son sıralarda yer aldığın kesin. Uzun süren ikinci bir sessizlikten sonra Mailer'e de güldü. Sanki hıçkırmak üzereyken tutmuş gibi yumuşak ama pişmanlık dolu bir gülüştü bu. Sanki hıçkırmak üzereyken tutmuş gibi yumuşak ama pişmanlık dolu bir gülüştü bu. Yenik düşen Mallory, artık kaçacak bir yer kalmadığına göre doğruyu söylemenin zamanı geldi. Kedi ve ben evlendikten hemen sonra buradaki misafirlerden birisiyle kısa bir ilişkim oldu. Tam bir delilik, her akıllı insanın tahmin edebileceği gibi kötü bir şekilde sonlandı. Sonrası yok, bunun düşüncesinden bile korkuyorum. Bu beni egolarım, iradesizliklerim ve yargılamalarla dolu geçmişime götürüyor. Sanırım kaçırdığım bir şeyler oldu dedi Garni. Bunun evli olduğunu söylemememle ne ilgisi var? Benim paranoyak olduğumu düşüneceksin ama bu ilişkinin bir şekilde karbidis dolayısıyla bağlantılı olabileceğini düşündüm ve korktum. Kediden sana bahsederken onunla konuşmak istersin. Dünyada isteyebileceğim son şey benim saçma ve ikiyüzlü oyunumla ilgili herhangi bir şeye onun da maruz kalmasıdır. Anlıyorum, her neyse, enstitünün sahibi kim? Sahibi mi? Ne anlamda? Bunun kaç anlamı var? Manevi anlamda benim. Program benim kitaplarım ve kayıtlarıma dayanıyor. Manevi derken? Yasal olarak her şeyin sahibi kedi, mülkün ve diğer her şeyin. İlginç, yani sen sirkteki cambaz, kedi ise çadırın sahibi. Mallory soğuk bir şekilde, öyle denebilir diye yanıtladı. Şimdi telefonunu kapatmalıyım. Karkabidis her an arayabilir. Telefon tam 3 saat sonra geldi. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Roja, R-O-J-A, Blanka, B-L-A-N-C-A, Amarilla, A-M-A-R-I-L-L-A, Locust Valley Lokyev, L O C U S T, V A L L E Y, L O C K J A W. Ita, I, T, H, A, C, A.